Ayrım 28, sayfa 342. ABD Kongresi 1976 ve 1977'de birçok ülkeye ekonomik ve askeri yardımı durdurma kararı aldı. Ne var ki dış yardımların büyük bir bölümü kongreden geçmez. Böylece açıklamalar, kararlar ve karşı çıkmalara rağmen General Pinochet yönetimi 1976 yılında parlamentonun onayı olmadan 290 milyon dolarlık 2 adet doğrudan yardım aldı. Arjantin'de Videla diktatörlüğü birinci yılını tamamladığında Kuzey Amerikan özel bankalarından 500 milyon dolar, ABD'nin sözünü geçirdiği Dünya Bankası ve Amerikan Kalkınma Bankası'ndan da 415 milyon dolar almıştı. Arjantin'in 1975 yılında IMF nezdinde 64 milyon dolar olan özel çekme hakları 2 yıl sonra 700 milyon dolara ulaştı. Bazı Latin Amerika ülkelerindeki kıyım konusunda Başkan Carter'ın kaygısı yararlı gibi görünüyor. Ama bugünkü diktatörler kendi kendilerini yetiştirmediler. Baskı tekniğini ve yönetim sanatını Pentagon'un ABD'deki ve Panama Kanalı bölgesindeki okullarında öğrendiler. Bu kurslar bugün de devam etmekte ve bildiğimiz kadarıyla içeriklerinin tek kelimesi bile değiştirilmedi. ABD için bugün bir skandal kaynağı olan bu Latin Amerikalı askerler iyi öğrencilerdi. Dünya Bankası'nın bugünkü başkanı Robert McNamara birkaç yıl önce savunma bakanı olduğu sırada açıkça söylemişti. Bunlar yeni önderlerdir. Yöneticilerin biz Amerikalıların işleri nasıl çevirdiğimizi yakından gören kişiler olmasının önemi açıktır. Bu kişilerin dostu olmak son derece değerlidir. ABD Temsilciler Meclisi Ödenek Komitesi 1963 Dış Operasyon Ödenekleri 87. oturum, kongre, 2. oturum, 1. kısım. Bizi felçli insanlar yapanların şimdi bize tekerlekli sandalye vermeye hakkı var mı? 9. Fransız piskoposları başka tür bir sorumluluktan, daha derin, daha az görünürdeki bir sorumluluktan söz ediyorlar. Lourdes Bildirgesi, Ekim 1976. Dünyanın en ileri ulusları olduğumuzu ileri süren bizler, gelişmekte olan ülkelerin sömürüsünden kar sağlayanların arasındayız. Bunun uluslara verdiği maddi ve manevi ıstırabı görmüyoruz. Zenginlerin yoksullara, güçlülerin güçsüzlere egemen olduğu bugünün dünyasındaki bölünmeyi pekiştirmeye katkıda bulunuyoruz. Kaynak ve ham madde konusundaki savurganlığımızın batılı ülkelerin ticaret üzerindeki denetimi sayesinde mümkün olabildiğini farkında mıyız? Ülkemizin de hazin örnekler verdiği silah ticaretinden kimin yararlandığını görmüyor muyuz? Yoksul ülkelerin rejimlerinin askerileştirilmesi, hayatın kar amacı ve paranın gücüyle düzenlendiği endüstrileşmiş ülkelerin uyguladığı ekonomik ve kültürel egemenliğin bir sonucu olduğunu anlıyor muyuz? Diktatörler, işkenceciler, cellatlar, posta ve banka gibi terörün de memurları vardır ve terör gerekli olduğu için uygulanır. Bir sapıklar ortaklığı değildir. General Pinochet, Goya'nın siyah resimlerinden çıkma bir figür, klinik bir vaka ya da Muz Cumhuriyetlerinin vahşi geleneklerinin mirasçısı gibi görünebilir. Ama şu ya da bu, diktatörün tarihi tatlandıran klinik ya da folklorik yanları tarihin kendisi değildir. Birinci Dünya Savaşı'nın bir kolu ötekinden kısa olan Kaiser II. William'in kompleksleri yüzünden çıktığını ileri sürmeye bugün kim cesaret edebilir? Bertolt Brecht 1940 sonunda çalışma defterine şu satırları yazmıştı. Demokratik ülkelerde ekonominin şiddet özelliği fark edilmez. Otoriter ülkelerde fark edilmeyen şiddetin ekonomik özelliğidir. Latin Amerika'nın güneyindeki ülkelerde askerler sistemi bir gereksinimine bağlı olarak iktidarı ele geçirdiler. Devlet terörü de yönetici sınıflar başka yollarla işlerini yürütemedikleri için harekete geçmiştir. Kıtamızda işkence etkili olduğu için vardır. Biçimsel demokrasi iktidardaki güçlerin denetiminden çıkmayacağı garanti edilebilseydi varlığını korurdu. Demokrasi güç anlarda ulusal güvenliği yani oligarşinin ayrıcalıklarının ve yabancı yatırımların güvenliğe karşı bir suç teşkil eder. İnsan öğüten makinelerimiz uluslararası çarkın bir parçasıdır. Toplum bütünüyle askerileşir, olağanüstü hükümetler süreklilik kazanır, baskı yoğunlaşır. Buhran belirtileri ortaya çıktığında zengin ülkelerde işsizliği önlemek, özgürlükleri korumak ve gelişme hızını düşürmemek için yoksul ülkelerde yağmayı hızlandırmak gerekir. Kurban-cellat ilişkisi hazin diyalektik. Onur kırıcı yapı uluslararası pazarlarda ve mali merkezlerde başlar, her yurttaşın evinde biter. 10. Haiti, Batı yörünkenin en yoksul ülkesidir. Haiti'de ayakkabı boyacısından çok ayak yıkayıcısı vardır. Küçük çocuklar birkaç kuruş karşılığında boyatacak ayakkabıları olmayan müşterilerin ayaklarını yıkarlar. Haiti'de insanların ortalama yaşama süresi 30 yılın biraz üstündedir. Nüfusun %90'ı okur yazar değildir. Engebeli dağ yamaçları iş tüketimi için, verimli ovalar ihracat için ekilir. Kuzey Amerika pazarlarında yüksek talebi olan kahve, Şeker kamışı ve kakao en iyi toprakları işgal eder. Haiti'de kimse beyzbol oynamaz ama Haiti dünyanın başlıca beyzbol topu üreticisidir. Atölyelerde çocuklar günde 1 dolara elektronik parçaları birleştirirler. Elbette ihracat ürünleridir bunlar ve tabii ki karlar da ihraç edilir. Karın ülkede kalan kısmı ise terörün yöneticilerine aittir. Bu ülkede en ufak bir karşı çıkış, tutuklanma ya da ölüm demektir. İnanılması güç ama Haitili işçilerin ücretlerinin gerçek değeri 1971-1975 arasında 4'te 1 oranında düştü. La Nouvelle'de Porta Prince Haiti, 19-20 Mart 1977, aktaran Agustin Cueva, El Desarrollo del Capitalismo en América Latina, Siglo 21, Mexico City, 1977. Aynı dönemde ülkeye yeni bir Kuzey Amerikan sermayesi akımının olması anlamlıdır. Bir Buenos Aires gazetesinin 2 yıl önceki bir sayısının baş yazısı aklımdan çıkmıyor. Uluslararası bir belgede Arjantin az gelişmiş ve bağımlı bir ülke olarak anıldığı için tutucu gazete küpleri binmişti. Kültürlü, Avrupa'yı, gelişen ve beyaz bir toplum nasıl olup da Haiti gibi yoksul ve kara bir ülkeyle karşılaştırılabilirdi? Evet, Buenos Aires'in kibirli oligarşisinin değerlendirme kategorisi ile hiç ilgisi olmamakla birlikte farklılıklar çok fazladır. Ama bütün farklılık ve çelişkileri de katarak Latin Amerika'yı genelinde kıskacı altına alan kısır döngünün dışında değildir Arjantin. Diğer Latin Amerika ülkelerinin az ya da çok paylaştıkları gerçeklikten Arjantin'i kurtarabilecek bir entelektüel kurtuluş yoktur. Aslına bakılırsa General Videla'nın cinayetleri Papa Doc Duvalier'inkilerden ya da mirasçılarından daha uygarca değildir. Arjantin'de baskı daha yüksek bir teknolojik düzeyde olsa bile önemli olan her iki diktatörlüğün aynı amacın hizmetinde olmalarıdır. Ucuz ürün talep eden uluslararası pazara ucuz iş gücü sağlamak. Videla iktidarı henüz ele geçirmişti ki grevler yasaklanmaya, fiyatlar serbest bırakılmaya, ücretler dondurulmaya başladı. Darbeden 5 ay sonra çıkarılan yeni yabancı yatırım yasası, yabancı ve ulusal şirketlere eşit koşullar sağlıyordu. Böylece serbest rekabet, bazı çok uluslu şirketleri, yerel şirketlerin karşısında düştükleri dezavantajlı durumdan kurtarmış oluyordu. Bunlardan biri, dünya çapındaki satışları, Arjantin'in gayri safi milli hasılasına eşit olan General Motors'du. Günümüzde kar transferi ve yatırılmış sermayenin yurt dışına çıkarılması bir iki önemsiz kısıtlama dışında serbesttir. Bu rejimin başlangıcından bir yıl sonra gerçek ücretlerde %60 oranında bir düşüş kaydedildi. Terörün marifetiydi bu. Yazar Rodolfo Walsh açık mektubunda bu terörden çıkan rakamlar 15 bin kayıp, 10 bin tutuklu, 4 bin ölü ve 10 binlerce sürgündür diyordu. Mektup 29 Mart 1977'de Junta'nın 3 başkanına gönderildi. Walsh aynı gün kaçırıldı ve ortadan yok oldu. 11. Güvenilir kaynaklar Latin Amerika'daki yeni yabancı yatırımların yalnızca çok küçük bir bölümünün başlangıçtaki ülkeden geldiğini ortaya koymakta. ABD Ticaret Bakanlığı'nın yayımladığı bir araştırmaya göre Ida May Mantel, Sources and Uses of Funds for a Sample of Majority Owned Foreign Affiliates of U.S. Companies 1966-1972 ABD Ticaret Bakanlığı Survey of Current Business Temmuz 1975. Fonların ancak %12'si ABD'den, %22'si Latin Amerika'da elde edilen karlardan, geri kalan %66'sı da iç kredi kaynaklarından ve en çok da uluslararası kredilerden sağlanmakta. Avrupa ve Japonya kaynaklı yatırımlarda da aynı oranlar geçerli. Ayrıca unutmamak gerekir ki merkez şirkete ait %12'lik yatırım genellikle eskimiş makineleri yenilemek için yapılan yatırımlar ya da şirketlerin endüstriyel know-how ve patentleri biçtikleri itibari değerdir. Çok uluslu şirketler önemli tartışmalı bir sermaye katkısı karşılığında etkinlikte bulundukları ülkelerin kredi kaynaklarını sömürmekle kalmayıp dış borçlarını da artırırlar. 1975 yılında Latin Amerika'nın dış borcu 1969'dakinin 3 kat fazlasıydı. Birleşmiş Milletler CEPAL, El Desarrollo Económico y Social y las Regiones Externas de América Latina, Santo Domingo, Dominik Cumhuriyeti, Şubat 1977. Brezilya, Meksika, Şili ve Uruguay 1975 yılı ihracat gelirlerinin yaklaşık yarısının borç faizlerinin ödenmesine ve topraklarındaki yabancı şirketlerin kar payları ödemesine harcadılar. Borç ve faiz ödemeleri Panama ihracat gelirinin %55'ini, Peru ihracat gelirinin de %60'ını yuttu. Küçük kanatları olan para pasaportsuz seyahat eder. Kaynaklarımızdan elde edilen karların büyük bölümü ABD'ye, İsviçre'ye, Federal Almanya'ya ve başka ülkelere gider. Orada havada bir takla atıp borç olarak bize geri döner. 1969'da her Bolivyalının payına düşen dış borç 137 dolardı. 1977'de bu rakam 483 çıktı. Bolivyalılara hiç danışılmadı ve onlar boğazlarını sıkan bu dış borcun bir centavosunu bile görmediler. Seçimlerin hala yapıldığı ender Latin Amerikan ülkelerinin hiçbirinde Citibank aday listelerinde yer almaz. Diktatörlerden hiçbirinin adı da uluslararası para fonu değildir. Oysa emri veren ve uygulayan kimdir? Emreden borcu verendir. Borcu ödeyebilmek için ihracatı sürekli olarak artırmak gerekir. Ayrıca ithalatı karşılayabilmek ve yabancı şirketlerin kar olarak dışarıya çıkardıkları dövizi yerine koyabilmek için de ihracatın artması gerekir. Satın alma gücü azalan ihracatın artışı, ücretlerin gülünç düzeylerde tutulması demektir. Dışarıya dönük bir ekonominin başarı sırrı olan yığınların yoksulluğu, iş tüketim pazarının gelişmesini engellediğinden uyumlu bir ekonomik gelişme sağlanamaz. Ülkelerimiz giderek birer yankı niteliğine bürünmekte ve kendi seslerini yitirmektedirler. Başka ülkelere muhtaç durumdalar. Başka ülkelerin gereksinimlerine cevap verebildikleri ölçüde ayaktalar. Ekonominin dış talebe bağlı olarak biçimlendirilmesi de başlangıç çıkmazına götürüyor bizi. Yabancı tekellere yağma kapılarını açıp uluslararası kuruluşlardan daha ağır koşullarla yeni borçları almak zorunda bırakıyor ülkeleri. Kısır döngü mükemmel biçimde işliyor. Dış borçlar ve yabancı yatırımlar ihracatta artışı zorunlu kılıp bu artışı yine kendileri yutuyor. Latin Amerikalı işçilerin işlevlerini yerine getirebilmeleri için hapishane parmaklıklarının içinde ya da dışında tutuklu olarak bulundurulmaları gerekiyor. 12. İş gücünün ilkel sömürüsü ileri teknolojiye aykırı değildir. Bizim ülkelerimizde hiçbir zaman aykırı olmadı. Örneğin Simon Patino'nun zamanında ciğerlerini Oruro madenlerinde bırakan binlerce Bolivyalı işçi ücretli kölelik sisteminde ama son derece çağdaş makinelerle çalışırlardı. Kalay teknolojinin en yüksek düzeyini ücretlerin en alçak düzeyiyle bağdaştırmayı becermişti. Augustin Cueva AGE. Günümüzde en gelişmiş ülkelerden teknoloji ithal edilmesi, ulusal endüstri firmalarına güçlü çok uluslu şirketler tarafından el konmasıyla çakışır. Sermayenin merkezileştirmesi hareketi, ulusal sermaye ile kurulmuş olan köhnemiş şirketlerin yok edilmesi yoluyla gerçekleşir. AGE. Latin Amerika endüstrisinin artan bir hızla yabancıların eline geçmesi teknolojik bağımlılığı da artırır. İktidar aracı olan teknoloji kapitalist dünyada merkezler tarafından tekelleştirilmiştir. Bu teknoloji ikinci elden bir teknoloji olduğu halde merkezler kopyaları aslının fiyatına satarlar. Meksika'nın 1970 yılında yabancı teknoloji ithalatını ödediği tutar 1968'dekinin iki katıydı. Brezilya ve Arjantin'de de 1965-1969 arasında bu tutar iki katına çıktı. Teknoloji transferi ağır dış borçları iyice ağırlaştırır ve iç piyasada yıkıcı sonuçlara yol açar. Kârların sınırların dışına akıtılması için düzenlenmiş bir sistemde geleneksel girişimin iş gücü giderek istihdam olanaklarını yitirir. Küçük modern endüstri adacıkları harekete geçirici ve tartışılır. Bir dinamizm adına üretim için gerekli çalışma saatlerini kısarak iş gücünden tasarruf eder. Giderek büyüyen işsizler ordusunun varlığı da ücretlerin gerçek değerinin düşürülmesini kolaylaştırır. 13. Artık CEPA raporları bile uluslararası iş bölümünün yeniden düzenlenmesinden söz ediyor. Uzmanlara göre birkaç yıl sonra Latin Amerika bugünkü ham madde ve gıda maddesi ihracatını eşit değerde mamul madde satacak dışarıya. Gelişmiş ülkelerle gelişmekte olan ülkelerin Latin Amerika ülkeleri dahil ücret düzeyleri arasındaki fark rekabet nedeniyle maliyetin yüksek olduğu endüstrileri birincilerden ikincilere kaydırarak etkinliklerin yeniden dağılımına neden olabilir. Örneğin üretim endüstrisinde iş gücünün maliyeti Meksika ve Brezilya'da ABD'de olduğundan çok daha düşüktür. Birleşmiş Milletler CEPAL AGE. Gelişmenin hızlandırılması mı yoksa yeni sömürgeci bir macera mı söz konusu olan? Elektrikli ve elektriksiz makineler bugün Meksika'nın ihracat ürünlerinin başında geliyor. Brezilya'da otomobil ve silah ihracatı artıyor. Bazı Latin Amerika ülkeleri yeni bir endüstrileşme aşamasındalar. Bu aşama büyük ölçüde dış gereksinimler ve üretim araçlarının yabancı sahipleri tarafından yönlendiriliyor. Bu uzun dışa dönük gelişim tarihimizin yeni bir sayfası mı acaba? Uluslararası piyasada fiyatı sürekli artan mallar mamul maddeler değil, daha gelişmiş ekonomilerin ürünü olan teknik düzeyi yüksek mallar. Latin Amerika sattığı ister ham madde ister mamul madde ne olursa olsun aslında ucuz iş gücü ihraç eder. Tarihsel deneyimimiz gelişim kisvesi altında bir parçalanma ve sakatlanma deneyimi zinciri olmamış mıdır? Yüzyıllar önce yapılan fetihler topraklarımızı yağmalayarak tarımı ihracat ürünlerine bağımlı kıldı. Deniz aşırı altın ve gümüş talebini karşılayabilmek için yerli halkları madenlerde yok etti. Günümüzde Peru halkı ABD ve Avrupa'daki inekler için protein bakımından çok zengin olan balık unu üretiyor ama Peru halkının büyük çoğunluğu bu proteini alamıyor. Volkswagen'in İsviçre'deki şubesi satılan her otomobil başına bir ağaç dikiyor ama aynı zamanda Brezilya şubesi hektarlarca ormanı biçerek bu alanları ihracata yönelik hayvancılığa açıyor. Çok az miktarda et tüketebilen Brezilya halkının et ihracatı sürekli artmakta. Darcy Ribeiro kısa bir süre önce bir Volkswagen cumhuriyetinin bir muz cumhuriyetinden temelde pek de farklı olmadığını söylüyordu bana. Muz ihracatından elde edilen her doların yalnızca 11 sent üretici ülkeye kalır. Unitat, The Marketing and Distribution System for Banana, Aralık 1974. Bu 11 sentin de çok küçük bir bölümü plantasyon işçilerinin ücretini oluşturur. Bir Latin Amerika ülkesi otomobil ihraç ettiğinde bu oranlar değişir mi? Köle taşıyan gemiler artık okyanusu geçmiyor. Şimdi köle tüccarları işlemlerini Çalışma Bakanlığı aracılığıyla sürdürüyorlar. Ücretler Afrikalı kölelerin ücret düzeyinde, fiyatlar ise Avrupalı tüketicinin fiyat düzeyinde. Latin Amerika'daki askeri darbeler bir vurgunun aşamaları değil de nedir? Yeni diktatörlükler kurulur kurulmaz, yabancı şirketleri ucuz ve bol iş gücünü, sınırsız krediyi, mali muafiyetleri ve doğal kaynakları sömürmeye davet ediyorlar. 14. Şili hükümetinin acil eylem planı görevlilerinin aylık ücretleri 30 dolar düzeyinde. Ekmeğin kilosu yarım dolar olduğuna göre günde 2 kilo ekmek alabilecek bir ücret alıyorlar. Uruguay ve Arjantin'de asgari aylık ücret 6 kilo kahvenin fiyatına eşit. Brezilya'da asgari ücret ayda 60 dolar. Ama Boya Friyalar yani gezgin tarım işçileri kahve, soya ve diğer ihracat ürünleri plantasyonlarında günde 50 sentle 1 dolar arasında değişen bir ücret alıyorlar. Meksika'da ineklere verilen yemde, ineklere bakan köylerin besininde bulunandan daha fazla protein bulunuyor. Bu hayvanların eti, ülke içinde az sayıdaki ayrıcalıklı kişiye, özellikle de uluslararası ticarete yönelik. Cömert bir kredi politikası ve hükümetin sağladığı kolaylıklarla korunan Meksika ihracat tarımı sürekli bir gelişme içinde. Öte yanda 1970-1976 arasında kişi başına düşen protein miktarı oldukça büyük bir düşüş gösterdi. Kırsal bölgelerde her 5 çocuktan yalnızca biri normal boy ve ağırlıkta. Reflections sobre la desnutrición en México. Comercio Exterior, Banco Nacional de Comercio Exterior. CA 28, Cilt No 2. Mexico City, Şubat 1978. Guatemala'da halkın başlıca gıda kaynakları olan pirinç, mısır ve fasulye kendi kendilerine yetişir ama kahve, pamuk ve diğer ihracat ürünleri kredinin %87'sini tüketir. Ülkenin başlıca döviz kaynağı olan kahvenin üretiminde ve toplanmasında çalışan 10 aileden yalnızca biri alması gereken asgari besini alır. Roger Burbach ve Patricia Flynn, Agribusiness Targets Latin America, Nakla, 12. Cilt No. 1, New York, Ocak-Şubat 1978. Brezilya'da tarım kredilerinin %5'i pirinç, fasulye ve manyoka ayrılmıştır. Oysa bu ürünler Brezilyalıların temel gıdalarıdır. Tarım kredilerinin geri kalan bölümü ihracat ürünlerine yönelmiştir. Uluslararası piyasada şeker fiyatında görülen hızlı düşüş, eskiden olduğu gibi Kübalı köylülerin açlıktan kırılmasına sebep olmamıştır. Küba'da yetersiz beslenme görünmüyor artık. Öte yanda aynı sırada kahvenin uluslararası piyasada fiyatının yükselmesi Brezilyalı kahve üreticilerinin sefaletinde en ufak bir değişiklik yaratmamıştır. Brezilya Kahve Enstitüsü'nün yüksek görevlilerinden biri 1976 yılında kahve hasadını silip süpüren don sebebiyle yükselen kahve fiyatlarının ücretlere doğrudan yansımadığını AGE belirtmiştir. İhracata yönelik tarım prensip olarak içeriye yönelik ekonomik gelişmeye aykırı düşmediği gibi halkın erinciyle de bağdaşmazlık içinde olmak zorunda değildir. Bir örnek vermek gerekirse şeker ihracatı Küba'ya gelişmenin meyvelerinden herkesin yararlanabildiği, insan ilişkilerinin temelinin dayanışma olduğu yeni bir dünya yaratma olanağı sağlamıştır. 15. Sistemde yapılan değişikliklerin yol açtığı buhranların bedelini kimin ödemek zorunda olduğunu gördük. Latin Amerika, ihracat ürünlerinin çoğunun fiyatı, teknoloji, ticaret, yatırım ve kredileri tekeline almış olan ülkelerden ithal ettiği ürünlerin fiyatına oranla sürekli bir düşüş gösterir. Aradaki farkı kapatmak ve yabancı sermayeye karşı yüklenilmiş zorunlulukların altından kalkabilmek için fiyatların düşüşüyle girilen zararı miktardaki artışla karşılamak gerekir. Bu anlayışla hareket eden diktatörlükler işçi ücretlerini yarı yarıya düşürerek üretim merkezlerini toplama kampları haline getirdiler. İşçiler de piyasada sattıkları ürün olan emeklerinin değerindeki düşüşü bir şekilde karşılamak zorundadırlar. Ücretlerinin satın alma gücünün düşüşüyle girdikleri zararı çalışma saatlerini artırarak karşılarlar. Uluslararası pazarın kuralları her Latin Amerikalı işçinin hayatında da geçerlidir. Sabit bir iş bulma şansına sahip olanlar için 8 saatlik iş günü rafa kaldırılmış yasalarda geçerlidir yalnızca. İş günü çoğunlukla 10, 12 hatta 14 saattir. Pazar günleri de artık dinlenme günü olmaktan çıkmıştır. Aynı zamanda verimliliğe adanan insan kanı yani iş kazaları da artmıştır. Uruguay'dan 1977 yılına ait 3 örnek vereceğiz. Demir yolları için taş ve kırma taş sağlayan taş ocaklarında randıman 2 katına çıkarılmış. Bahar başında 15 işçi bir dinamit patlamasında ölmüştür. Havai fişek imal edilen, çocukların çalıştığı, işsizlerin önünde bekleştikleri bir fabrikada verimlilik rekorları kırılmış. 20 Aralık'ta meydana gelen patlamada 5 işçi ölmüş, onlarca işçi yaralanmıştır. 28 Aralık sabahı saat 7'de dışarıya sızan şiddetli gaz kokusu yüzünden işçiler balık konservesi fabrikasına girmeyi reddedince işten atılmakla tehdit edilmişler. Karşı koydukları görülünce bu kez asker çağırmakla tehdit edilmişlerdir. Şirketle ordunun dayanışma içinde olduğu daha önce yaşanan örneklerden bilinmektedir. İşçiler içeriye girmiş, aralarından 4'ü ölmüş, birçoğu da hastaneye kaldırılmıştır. Dışarıya sızan kokunun amonyak gazı olduğu daha sonra anlaşılmıştır. Sendika ve basından alınan bilgiler Uruguay Information No 21 ve 25 Paris. Bütün bunlar olurken diktatörlük övünerek Uruguaylıların artık her zamankinden ucuza İskoç viskisi, İngiliz reçeli, Danimarka jambonu, Fransız şarabı, İspanyol ton balığı ve Tayvan giysileri alabildiklerini açıklamaktadır. 16. Maria Carolina de Jesus çöplerin ve leş kargaların arasında dünyaya geldi. Büyüdü, acı çekti, çok çalıştı, aşık oldu, çocuklar doğurdu. Bir yandan da yaptıklarını, yaşadıklarını bir deftere elinden geldiğince kaydetti. Bir gazeteci tesadüfen yazdıklarını ele geçirdi ve Maria Carolina de Jesus meşhur oldu. São Paulo'nun sefil bir kenar mahallesinde geçen 5 yılın günlüğü olan Quarto de Despejo adlı kitabı 40 ülkede okundu ve 13 dile çevrildi. Brezilya'nın kül kedisi, dünya tüketiminin ürünü Maria Carolina de Jesus çöplüğünden ayrılarak dünyayı dolaştı. Kendisiyle röportajlar yapıldı, fotoğrafları çekildi, eleştirmenlerce göklere çıkarıldı, başkanlarca ağırlandı. Aradan yıllar geçti. 1977 yılının başında bir pazar sabahı Maria Carolina de Jesus çöplerin ve leş kargaların arasında öldü. Açlık insan vücudunun dinamitidir diyen kadını herkes unutmuştu bile. Artıklarla yaşarken bir süreliğine seçkinlerin arasına katılmıştı, sofraya oturmasına izin verilmişti. Tatlıdan sonra büyü bozuldu. Maria Carolina düşünü yaşarken Brezilya her gün 100 işçinin bir iş kazasında sakatlandığı ve doğan her 10 çocuktan 4'ünün dilenci ya da hırsız olmaya mahkum olduğu ülke olmaya devam ediyordu. İyimser istatistikler aldatıcıdır. Tersine işleyen sistemlerde ekonomi geliştikçe sosyal adaletsizlik de gelişir. Brezilya, mucizesinin en ünlü 10 yılında ülkenin en zengin kentinin kenar mahallelerinde bebek ölümleri oranı arttı. Ekvador'da petrolün sağladığı hızlı büyüme ülkeye renkli televizyonu getirdi ama okul ve hastane yaptıramadı. Kent merkezleri patlayasıya doldu. 1950 yılının Latin Amerika'da nüfusu 1 milyonu geçen 6 kent vardı. Bu sayı 1980'de 25'i bulacak. Birleşmiş Milletler, CEPAL, AGE. Kırsal kesimlerin kovduğu işçi orduları, büyük kentlerin kıyısında sistemin şehirli artık gençlere sunduğu kaderi paylaşırlar. Burada yaşamak için Busca Vida. Açık göz olmak gerekir. Üretim sistemi bu bölgelerde giderek büyüyen iş gücüne istihdam olanağı sağlama konusunda yeterli olamamıştır. AGE, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün yakın zamanda yayımladığı bir araştırmada Latin Amerika'da 110 milyon kişinin vahim bir yoksulluk içinde yaşadığı belirtiliyordu. Bunların 70 milyonu muhtaç tanımına giriyor. İlo, Empleo, Diregimento y Necesidades Esenciales, Cenevre 1976. Nüfusun yüzde kaçı yetersiz beslenmekte? Uzmanların deyişiyle Brezilyalıların %42'si, Kolombiyalıların %43'ü, Honduraslıların %49'u, Meksikalıların %31'i, Perulluların %45'i, Şililerin %29'u, Ekvadorluların da %35'i asgari dengeli beslenme fiyatının altında gelire sahip. Birleşmiş Milletler, CEPAL, AGE. Mahkum edilmiş bir çoğunluğun başkaldırısı neden bastırılır? Bu başkaldırılar nasıl önlenir? Sistem onlar için bir şey yapmadığı sürece bu çoğunluğun sayısının artması nasıl engellenir? Sadaka dışında tek çare polis örgütüdür. 17. Latin Amerika ülkelerinde diğer endüstri kollarında olduğu gibi terör endüstrisinde de yabancı navha fiyatı yüksektir. Dünyanın dört bir yanında denenmiş olan Kuzey Amerika baskı teknolojisi satın alınır ve uygulama alanı çok genişler. Ama bu konuda Latin Amerika yönetici sınıflarının yaratıcı gücünü kabul etmemek haksızlık olur. Burjuvazilerimiz bağımsız bir ekonomik gelişmeyi gerçekleştiremediler. Ulusal bir endüstri yaratma girişimleri kısa sürdü ve başarısızlığa uğradı. Tarih boyunca iktidardakiler politik imgelem gücünden yoksunluk ve kültürel kısırlık konusunda sayısız örnek verdiler. Buna karşılık dev bir korku mekanizması kurmayı başardılar ve insanların ve düşüncelerin yok edilmesi tekniklerinde mükemmele ulaştılar. Rio de Plata ülkelerinin bu konudaki yakın deneyimleri son derece açıklayıcıdır. Arjantin'de askerler iktidarı ele geçirir geçirmez temizliğin uzun süreceğini açıkladılar. Uruguay'da ve Arjantin'de silahlı kuvvetler değişim güçlerini yok etmek, köklerini kazımak, ayrıcalıklar sistemini devam ettirmek ve yabancı sermaye açısından çekici ekonomik ve politik koşullar yaratmak için sık sık egemen sınıfların yardımına çağrıldı. Sonuç, düzenin hakim, işçilerin yumuşak başlı, ücretlerin düşük olduğu bir ülke oldu. Mezarlıktan daha düzenli bir yer düşünülemez. Bu şartlar altında halk iş düşman kabul edildi. Askeri ulusal güvenlik doktrininde en ufak hayat belirtisi, karşı çıkış ya da kuşku tehlikeli bir kışkırtmadır. Karmaşık engelleme ve baskı mekanizmaları uygulanmaya başladı. Görüntülerin ardında derin bir akılcılık gizlidir. Etkili olabilmek için baskı keyfiymiş gibi görünmek zorundadır. Nefes almak dışında insanın her türlü etkinliği suç teşkil edebilir. Uruguay'da işkence alışılmış bir sorgulama yöntemidir. Yalnızca kuşkulananlar ya da karşı gelenler değil, herhangi biri işkencenin kurbanı olabilir. Böylece işkence paniği her evi kuşatan ve yüreklere yerleşen bir gaz gibi halk arasında yayılır. Şili'de insan avı 30 bin cana mal oldu. Arjantin'de ise kurşuna dizmek yerine kaçırma yöntemi kullanılıyor. Kurbanlar birden ortadan yok oluyorlar. Görevi görünmeyen gece ordulara yükleniyor. Ortalıkta ne ceset ne de sorumlu oluyor. Böylece asla resmi olmayan katliam tamamen cezasız kalıyor ve toplu korku azami düzeyde yayılıyor. Kimse kimseye hesap vermiyor, kimse kimseye açıklama yapmıyor. Her suç, suçlunun yakınları için korkulu bir belirsizlik, diğer herkes için de bir uyarı oluyor. Devlet terörü, halkı korkudan felce uğratmayı amaçlıyor. Uruguay'da iş bulabilmek ya da işini koruyabilmek için askerlerin onayı gerekiyor. Kışlılar ve karakollar dışında bir iş bulmanın güç olduğu bir ülkede bu zorunluluk solcu olarak fişlenmiş 300 bin yurttaşı sürgüne zorlamakla kalmayıp kalanlar için de bir tehdit aracı oluyor. Montevideo gazetelerinde sık sık pişmanlık bildirileri yayımlanıyor. Arjantin'de kitapları kararlarla yasaklamak gerekmiyor artık. Yeni ceza yasası eskiden olduğu gibi bozguncu olarak nitelenen kitapların yazar ve yayıncılarının peşine düşüyor. Ama ayrıca kuşku uyandırabilecek bir yazıyı kimse basmasın diye basımcı, dağıtımcı ve kitapçı da suçlu kabul ediliyor. Bütün bunlar yetmiyormuş gibi okur da suçlu sayılıyor. Yani kitap tüketicileri uyuşturucu madde tüketicileriyle aynı kefeye konmuş olunuyor. Uruguay'da Engizisyoncular çağdaşlaştı. Barbarlıkla kapitalist ticaret anlayışının garip bir karışımı söz konusu. Askerler artık kitapları yakmayıp kağıt fabrikalarına satıyorlar. Marx'ın halkın elinin altında olmadığını söylemek yanlış. Kitap halinde değil ama kağıt peçete olarak her yerde mevcut. Bu sağır dilsizler toplumu projesi gereğince her yurttaş kendi sorgulamasını yapmak zorunda. Uruguay'da yakınını ele vermemek suçtur. Öğrenciler üniversiteye girerken eğitim dışında herhangi bir etkinlikte bulunanları ele vereceklerini yazılı olarak yemin ederler. Öğrenci şahit olduğu her olayın sorumluluğunu paylaşır. Bu uyur gezer toplumunda her yurttaş hem kendisinin hem de başkalarının polisi olmak zorundadır. Sistem haklı olarak yine de tedbirini alır. Uruguay'da 100 bin polis ve askerin dışında 100 bin de muhbiri bulunmaktadır. Muhbirler sokaklarda, kahvelerde, otobüslerde, fabrikalarda, liselerde, iş yerleri ve üniversitede çalışırlar. Yüksek sesli hayat pahalılığından yakınan biri kendini hapishanede bulur. Suçu silahlı kuvvetlerin manevi değerine yönelik bir suikast düzenlemiş olmaktır ve cezası 3 yıldan 6 yıla kadar hapistir. 18. Ocak 1978'de yapılan referandumda Pinochet diktatörlüğüne evet oyu Şili bayrağının altına bir çarpı işareti çizerek, hayır oyu ise siyah bir dikdörtgenin altına çarpı işareti çizerek veriliyordu. Sistem kendini vatanın yerine koymayı amaçlıyor. Resmi propaganda gece gündüz yurttaşlara sistemin vatan demek olduğunu haykırıyor. Sistemin düşmanı da vatan haini oluyor. Adaletsizliğe karşı çıkmak ya da değişimden yana olmak ihanet kanıtı kabul ediliyor. Latin Amerika'nın birçok ülkesinde göç etmemiş olanlar kendi topraklarında sürgün hayatı yaşamakta. Bununla birlikte Pinochet zaferini kutladığı sırada diktatörlük Şili'nin her yerinde teröre karşı patlak veren grevleri toplu iş bırakma olarak kabul ediyordu. Arjantin'de kaçırılan ve kaybolanların çoğu sendikal etkinlikte bulunmuş olan işçilerdi. Halkın bitmez tükenmez hayal gücü sürekli olarak yeni mücadele biçimleri yaratıyor. Dayanışma, korkuyu kovmak için yeni yollar buluyor kendini. 1977 yılında hayatını kaybetme tehlikesi, işini kaybetme tehlikesi kadar büyükken genel grevler birbirini izledi. Uzun bir mücadele geleneğine sahip, örgütlenmiş bir işçi sınıfının direniş gücü öyle bir çırpıda yok edilemez. Aynı yılın Mayıs ayında Uruguay diktatörlüğü beyin yıkama programının bilançosunu çıkarırken ülkede politika ile ilgilenen yurttaşların hala nüfusun %37'sini oluşturduğunu kabul etmek zorunda kaldı. Başkan Aparicio Mendez'in 21 Mayıs 1977 tarihli Paysandu basın toplantısından "Ülkeyi politika tutkunluğu dramından kurtarmaya çalışıyoruz. İyi bir yurttaş diktatörlüklerden söz etmez, diktatörlükleri düşünmez ve insan haklarına sahip çıkmaz." Latin Amerika toprakları kapitalizmin vahşi çocukluk dönemine değil, kanlı yaşlılık dönemine tanık olmakta. Az gelişmişlik, gelişmenin bir aşaması değil, bir sonucudur. Latin Amerika'nın az gelişmişliği başka ülkelerin gelişmesinden kaynaklanmıştır ve bu ülkelerin gelişmesinin devamını sağlamaktadır. Uluslararası kölelik işlevi yüzünden güçsüz, doğuştan can çekişen sistem koftur. Kendini kader sanır ve sonsuzlukla özdeşleşmeye çalışır. Değişik olduklarından bütün bellekler bozguncudur. Geleceğe yönelik projeler de öyle. Sistem modelini karıncaların değişmez toplumunda arar. Bu yüzden de sürekli değişim halinde olan insanların tarihiyle bağdaşmaz. Ayrıca insanların tarihinde her yıkıcı hareket karşılığını er ya da geç yaratıcı bir harekette bulur. Eduardo Galeano, Calella Barcelona, Nisan 1978. Kitabın sonu. 11 Ocak 2010, sayfa 357.